Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sık ışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Bu hafta uzun zamandır sinema salonlarında görmediğimiz bir rekabet var. Tabii bunun önemli gerekçelerinden biri pandemi ve dijital platformlar sayesinde sinemaya artık film üretmeyen yapım firmaları. Ama sadece bu gerekçeyle sinema salonları da olmuyor tabii. Aynı zamanda hayatımızda önemli bir yere sahip olan iki karakterin beyaz perdedeki yansımalarını merak ediyoruz elbet. Bunlardan ilki Greta Gerwig'in Barbie'si ve onun yarattığı o pembe evren. Ki bunu görmediğimiz alan neredeyse kalmadı. Film vizyona girdikten sonra sokaktan sosyal medyaya her yer küçük bir Barbie evrenine dönüştü. Daha önce Barbie ve Barbie evreninin gerçeklerini anlattığım bir bölüm yaptığım için şimdi o konuya hiç girmeyeceğim. Diğeri ise Christopher Nolan'ın uzun zamandır beklenen filmi olan Oppenheimer. Bu kıyasıya rekabet nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama ben oyumu Oppenheimer'dan yana kullandım. Bu tercihimde geçtiğimiz hafta okuduğum Şenol Teber'in Toplama Kampı Sendromu, Ruhun Ölümü kitabının etkisi büyük. Kitap, 2. Dünya Savaşı döneminde Almanların kurduğu toplama kamplarında yaşanan deneyimlerden bahsediyor. Burada yaşayan ve sağ olarak kurtulmayı başaran pek çok insanın da fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra ruhunun ölümünün de gerçekleştiğinden bahsediyor. Bu kitaba kadar ruhun ölebileceğini hiç düşünmemiştim. Toplama kampları ve orada yaşananlarla ilgili ayrıntılı bir bölüm yapmayı planlıyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Önce kısaca Oppenheimer filminin konusundan bahsedeyim. Ki bence bunu farklı farklı yerlerden defalarca dinlemişsindir. O yüzden de spoiler vermeden özet geçeceğim. Sonrasında da Oppenheimer'ın içine düştüğü çelişkiyi anlamaya çalışacağım. Film dünya tarihini sonsuza kadar değiştiren ve atom bombasının babası olarak da kabul edilen teorik fizikçi Robert Oppenheimer'ın biyografisi. Biyografi demiş olmam seni yanıltmasın. Hayatının önemli anlarını lineer olmayan bir zaman akışında beyaz perdeye yansıtmış Nolan. Önce akademik çalışmalarıyla Oppenheimer'ın nasıl bir evrende yaşadığını anlatıyor. Tabii çalkantılı özel hayatından da bahsediyor. Oppenheimer'ın akademideki yükselişi hızla devam ederken, İkinci Dünya Savaşı bütün acımasızlığıyla kendini gösteriyor. Ve Hitler'in Avrupa'daki ilerleyişi devam ediyor. Hatta atom bombasını bulmak üzere olduğuna dair de bir rivayet var. İşler bu kadar büyüyünce rivayet de sadece eş dost dedikodusu olmayacak kadar ciddi. Albert Einstein, Hitler'in atom bombasını bulmak üzere olduğunu, bir an önce bu alanda çalışmalar yapılması gerektiğini ABD Başkanı'na iletiyor. Ve Manhattan Projesi adı altında dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarıyla bir araştırma geliştirme ekibi oluşturuluyor. Ekibin başına da Oppenheimer getiriliyor. Ancak bu sorumluluk aynı zamanda onun iç hesaplaşmalarıyla tekrar tekrar yüzleşmesine neden oluyor. Atom bombası gibi yıkıcı etkilere sahip olacak bir buluşu yapan ekibin başkanı olmanın ağırlığı altında eziliyor. Hayatı boyunca kaygı nöbetleri ve depresyonla boğuştuğu biliniyor. Erken bunama yani demans teşhisi de çok genç yaşlarda konuluyor. Bazı arkadaşları onun şizofren olduğunu söylüyorlar ki bence bu iç çelişkisinin önemli gerekçelerinden biri bu. Dünyayı Nazi Almanya'sından korumak için çıktığı bu yolculukta onların yarattığı karanlık evrenin bir parçası oluyor kendisi. Sanıyorum bu çelişkiyi anlamak için onun hayat görüşüne bakmakta fayda var. Oppenheimer Yahudi olduğu halde uzun bir dönem Hindu felsefesini araştırıyor. Bu merakı onun Sanskritçe öğrenmesine dahi neden oluyor. Yani sıradan bir heves değil onunkisi. Ve sonrasında da Mahabharata destanının bir parçası olan Bhagavad Gita'yı başucu kitabı yapıyor. İlk atom bombası denemesi olan Trinity'den sonra "Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi" sözünü de bu kitaptan alıntılamış. Ve büyük ihtimalle Bhagavad Gita'nın baş kahramanı Arjuna ile kendini özdeşleştirdiği için bu savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Ama Nolan'ın senaryolaştırma noktasında seçtiği kitabın Amerikan Prometheus olduğunu düşünürsek farkında olmadan çağdaş Prometheus'a dönüşmüş. Hatırlarsam Prometheus'un hikayesi de aslında benzeri bir döngüden geçiyor. Prometheus da tanrılardan ateşi çalarak insanlara bilgiyi getirdiğinde İnsanlar tarafından kahraman olarak algılanıyor elbet. Ancak Zeus'a rağmen yürek yemişçesine bu eylemi gerçekleştirmesi, zincire vurulmasına ve her gün bir kartal tarafından ciğerinin yenmesine yol açıyor. İçinde yaşadığı bu büyük çelişkiyi de bu iki mitolojik kahraman arasında sıkışıp kalmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ona toplum tarafından yüklenen bir misyon var. Yani Prometheus olması beklenirken kendini Bhagavad Gita'daki Krishna ile özdeşleştirmeye çalışıyor. Evet, buluşu 2. Dünya Savaşı'nın bitmesine yol açıyor. Ama Hiroşima ve Nagasaki'deki yüzlerce insanın kanı da eline bulaşıyor. Ki sonrasında ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede bunu söylüyor. Tabii onun bilim insanı olduğunu ve yaptığı çalışmanın bilimsel anlamda devrim niteliğinde olduğunu göz ardı etmemek gerek. Fakat bölümün başında da bahsettiğim gibi atom bombasının bulunma süreci Almanya'nın yayılımcı politikasını durdurmak içindi. Atom bombası bulunana kadar Almanya savaşı kaybetti ve bu yüzden de Almanya yerine Japonya'da kullanıldı bomba. Yani Hiroşima ve Nagasaki'de. Sanırım bu hafta Oppenheimer sayesinde savaşın etik yönü ve bilimle imtihanı arasında kayboldu. Belki sende de karşılık bulmuştur. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.